14. Ayrımbaşı, sayfa 125, 13. bölüm.
Çok yüksek, çok dik bir kayanın önünde durduklarında Henry, aradığımız yerden herhalde 1 milyon mil ötede değiliz dedi. Yola buradan devam edersek şu kayaların üzerinden gitmemiz gerekiyor. Burası birkaç mil uzunluğunda olduğuna göre demin gördüğümüz parıltılar yakınlarda bir yerde mutlaka karşımıza çıkacaktır. Başını kaldırmış kayıtlara bakıp duran Leoncia birden irkildi ve bakın bakın diye haykırdı. Onun baktığı yana döndüler. Üçünün de bakışları aynı nokta üzerinde çakılıp kaldı. Gördükleri parıltı değildi. Tersine sürekli beyaz bir ışıktı. Bir güneş gibi ışıyordu. İki adam bakışlarını kayalar üzerine kaydırdılar. Ve buraya uzun yıllardan beri insan ayağı değmediğini anladılar. Üstelik bitki örtüsü de çok sık ve el değmemiş durumdaydı. Yine de sık çığlıkların arasından geçmeye göze aldılar ve zorlamaktan soluk soluğa bir halde sonunda bir toprak kaymasının bitki örtüsünü süpürmüş olduğu açıklık bir yere geldiler. Karşılarında kayadan bir duvar vardı. Bu duvarda 30 ayak kadar yukarıda iki tane kocaman göz bulunuyordu. Ve her göz rahat bir kulaç gelirdi. Ve içinde ışığı yansıtan bir madde olduğundan ışıyordu. Sia'nın gözleri diye bağırdılar. Sanırsam bunun nasıl oluştuğunu size açıklayabilirim dedi Henry. Aslında burasını ömrümde görmüş değilim. Ama anlatılanları dinledim. Eski bir Maya hilesi bu. Francis nasıl diye sordu. Neymiş bu hile anlatsana. Henry gülümseyerek istiridyeler dedi. İstiridye kabukları. Daha doğrusu sedef. Öylesine incelikli bir araya getirilmiş ve yerleştirilmiş ki ışığı sürekli yansıtıyor. Aşağıdan bakınca kaya duvarda 3 kişili yaklaşık 20 ayak boyunda garip bir çıkıntı görülüyordu. Çıkıntının tepesi iki gözün ortasına doğru uzanmaktaydı. Kayanın yüzeyi oldukça girintili çıkıntılı olduğundan Francis teketi gibi tırmanınca çok geçmeden çıkıntının alt kenarına varmayı başardı. Buradan yukarıya çıkış hayli kolaydı. Birkaç dakika sonra da çıkıntının en yüksek noktasının üstünde ayakta duruyordu. Kocaman gözlerin önce birini sonra öbürünü inceledi. Bıçağını çıkarıp sağ gözün içini kesmeye başladı. Kesip çıkardığı parçayı aşağıda ellerini açmış dönen Henry'nin avucuna attı. Gerçekten de bir sedef parçasıydı bu. Daha başka sedeflerle birlikte dev gözün içine büyük bir ustalıkla yerleştirilmişti. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz dedi Henry. Mayalar bu ıssız yeri herhalde boşuna seçmemişlerdir. Ve bu acayip gözleri de babaların hayrına kayalara oymamışlardır. Francis, ihtiyarı kutsal düğümleriyle orada bırakmakla yanlış iş yaptık dedi. Leoncia söze karıştı. Göz olan yerde bir de burun olmalı. Francis, tamam diye bağırdı. Burada var ama, hey tanrım, bu burun işte. Tırmandığım şu yer burun. Çok yakınına geldiğimiz için fark edemedik. Biraz uzaktan burası mutlaka bir insan yüzü gibi görünüyordur. Leoncia bir törendeymişçesine ciddi bir tavırla yaklaşıp besbelli tropik bir kasırganın yığdığı kurumuş yaprak ve dal yığınını ayağıyla kıyıya itti. Öyleyse dedi. Bu yüzün bir ağzı olmalı. Bu ağzı bulmalıyız. Henry ile Francis de ayaklarıyla bir girişince kuru yaprak ve dal yığınını kıyıya atıverdiler. Karşılarına bir delik çıkıverdi. Delik bir adamın geçmesine el vermeyecek kadar dardı. Ancak yakından baktıklarında bu darlığın daha çok toprak yığılmasından ileri geldiğini fark ettiler. Toprağı eşeleyince az sonra delik Francis'in başını ve omzunu içeri sokabileceği kadar genişlemiş bulunuyordu. Francis bir kibrit çakıp deliğin içini gözden geçirdi. Doğal bir manzara değil burası. İnsanlar tarafından oyulmuş. Hem görebildiğim kadarıyla da temiz işçilik. Hemen arkasından şaşkın şaşkın kibrit istemez diye bağırdı. Mağaranın kendi ışığı var. Yukarıdan bir yerlerden geliyor. Düzenli, gizli bir ışıklandırma sistemi bu. Ama herhalde gün ışığından yararlanıyor olmalı. Bu eski mayalar hiç de öyle aptal kimseler değilmiş. Vücudu ve bacakları deliğin içinde görünmez oldu. Az sonra içeriden sesi geldi yine. Gelin içeri, çok güzel bir mağara burası. Leoncia mağaranın dümdüz zemini üzerinde iki erkeğin yanında ayağa kalktığı zaman beni yanınıza aldığınıza memnun değil misiniz dedi. Sizinle gelmeseydim, şimdi belki de buradan yarım mil ötede olacak ve attığınız her adımla mağaradan uzaklaşacaktınız. Arkasından ekledi. Ama burada hiçbir şey bulamayacağız galiba. Bu da doğal dedi Henry. Burası bir çeşit giriş holü. Mayalar hazinelerini elbette buraya saklayacak kadar enayi değillerdi. Çünkü hiç değilse İspanyol fatihlerin böyle şeylere ne kadar düşkün olduğunu biliyorlardı. Şimdi girdikleri koridor 12-14 ayak genişliğindeydi. Yüksekliği yer yer değişiyordu. 50 adım kadar gidince birden darlaştı. Ve bir köşe yaparak sola kıvrıldı. Sonra da ikinci bir geniş odada sona erdi. Esrarengiz hafif ışık hala üzerlerindeydi. Önden yürüyen Francis ansızın durunca arkadan gelen Leoncia ile Henry ona çarptılar. Leoncio ortada, üçü birden oldukları yerde mıhlanıp kaldılar. Gözlerini önlerinde uzanan uzun bir dehlizden ayıramaz oldular. Burada bir yığın insan vardı. Ancak hepsi çoktan ölmüş, vücutları da çürümüştü. Hepsi ayakta duran ve canlıymış gibi bakan ölülerin karşısında Henry, sesini elinde olmayarak fısıltıya dönüştürerek anlaşılan dedi. Mayalar da Mısırlılar gibi ölülerin içini temizlemeyi ve mumya yapma sanatını biliyorlarmış. Fakat ölülerin hepsinin üzerinde Avrupalı giysileri vardı ve yüzlerinden hepsinin Avrupalı olduğu anlaşılıyordu. Giysiler eskilikten lime lime olmuştu. Ancak ilk bakışta bunların İspanyol fatihlerin ve İngiliz korsanların giydikleri cinsten giysiler oldukları göze çarpmaktaydı. İçlerinden ikisinde her yeni pas tutmuş zırhlar vardı. Başlıklarının yüz siperi yukarı kaldırılmıştı. Ellerinde ağır kılıçlar taşıyorlardı ve kemerlerine kocaman çakmaklı tabancalar sokuluydu. Francis, ihtiyar maya haklıymış diye fısıldadı. Saklantılarını böyle dünyasal kalıntılarla süsleyip başka hazine aracılarına ibret olsun diye koridorda ayakta bırakmışlar. Leoncio korkudan ürpererek "Oh!" diye bağırdı ve iki adama sarıldı. Mayaların kutsal şeyleri ne kadar korkutmuş meğer. Tüyler ürpertici. Henry "Hıh!" diyerek eski serüvencilerin galerisinde ilerlemeye başladı. Ötekiler de onu izlediler. İhtiyar son Henry de burada olmalıydı dedi. Hem de sıranın en başında. Ama baksana, şurada hiç değilse Alvarez Torres duruyor. Başında bir İspanyol minferi, üstünde yarısı dökülmüş orta çağ özgü İspanyol giysisi, çürümüş elinde kılıcı, bir mumya orada duruyor ve kurumuş kahverengi suratı Alvarez Torres'e şaşılacak derecede benziyordu. Leoncio bu gürültü karşısında irkildi. Dehşet içinde bir adım geri çekilerek istavroz çıkardı. Francis kızı Henry'e bırakarak mumyanın yanına gitti. Yanağına, dudağına ve alnına dokunduktan sonra rahatlamışçasına güldü. "Ne olurdu Alvarez Torres de bu sayın bay gibi öyle olsaydı diye dilekte bulundum yalnızca," dedi. Leoncio ürpertiler geçirerek bu korkunç görüntünün önünden uzaklaştı. Şimdi saptıkları dehliz çok karanlıktı. Önden giden Henry birbiri ardından kibrit yakmak zorunda kaldı. 100 adım kadar gittikten sonra "Bakın," dedi. "Bu insan işi değil mi?" Uzakta boz bir ışık dehlizine süzülüyordu. Öyle ki artık kibrit çakmalarına gerek kalmamıştı. Yarısı duvardaki bir yuvaya çekili iri bir taş vardı. Eni ve yüksekliği aşağı yukarı geçit kadardı. Bir zamanlar yolu kapatmak için kullanıldığı anlaşılıyordu. Taşın yanları da kapatması gereken koridora tıpatıp uyumaktaydı. Francis bahse girerim diye bağırdı. Bizim ihtiyar Maya'nın babası burada ölmüştür. Taşı oynatan mekanizmanın sırrını biliyordu. Ve gördüğünüz gibi yarı yarıya hareket ettirmeye de başarmış galiba. Evet bakın diye Henry onun sözünü kesti. Ve yerde yatan bir iskeleti gösterdi. Bu da ondan arta kalan olacak. Bizden önce buraya gelen son insan da olsa gerek. Dehlizde yürümeyi sürdürerek bu kez de daha küçük ama iyi aydınlanan bir odaya vardılar. Duvarda hayli yükseğe açılmış bir pencereden boz gün ışığı içeri süzülüyordu. Bu odanın döşemesi üzerine kimi ufalanmış, kimi sağlam kalmış insan kemikleri saçılıydı. Aralarında kafatasları da vardı. Kafataslarına yakından baktıklarında bunların Avrupalılara ait olduğu kanısına vardılar. Kemiklerin arasında tüfekler, çakmaklı tabancalar, baltalar yatıyordu. Birkaç tane de bıçak vardı. Demek buraya kadar gelmişler dedi Francis. Hazine odasının eşiğine kadar. Görünüşe bakılırsa burada da kavgaya tutuşmuşlar. Daha hazineyi ele geçirmeden senin olacak benim olacak kavgası yapmışlar. Bizim ihtiyarın babasının ne olduğunu görememesi doğrusu pek üzücü. O sırada bakışlarını kemiklerinden kaydırıp odayı gözden geçiren Francis birden bağırdı. Bakın, gözlerdeki taşlara bakın. Yakut bunlar, yakut. Onun baktığı yere gözlerini çevirince taştan bir heykel gördüler. Çirkin ve hantal vücutlu bir kadın heykeliydi bu. Ağzını açmış, kırmızı gözleriyle bir noktaya bakıp duruyordu. Yanı başında bir heykel daha vardı. O da taştandı. Ama bir erkeği canlandırıyordu. Suratında insanı tiksindiren, iğrenç bir hava vardı. Bir kulağı olağan büyüklükte olduğu halde, öbür kulağı kadının ağzı kadar büyüktü. Henry gülerek, bu güzel hanımefendi herhalde, siyah olmalı dedi. Ama bu yeşil gözlü, fil kulaklı kavalyesi kim acaba? Francis gülerek, pek kibar bir bay dedi. Onun kim olduğunu sizlere söyleyemem. Ama anladığım kadarıyla yeşil gözleri zümrüttendir. Hem de düşlerime giren en iri cinsten. Henry, iyi ama dedi. Herhalde bütün bir hazine çift zümrütte yakuttan ibaret olmasa gerek. Bence şu anda eşikte duruyoruz. Hazinenin eşiğinde gel gelelim anahtardan yoksunuz henüz. Leoncio ve anahtar da dedi. Şu sırada uluyan kumlarda oturan ihtiyar Maya'nın kutsal ipliklerinde besbelli. Bunları söylerken iyice bakmak için erkek heykeline yaklaşmıştı. Bütün dikkatiyle acayip koca kulağı gözden geçirdikten sonra anahtarı bilmem ama anahtar yuvası burada dedi. Bunları söylerken iyice bakmak için erkek heykeline yaklaşmıştı. Söylediği gerçekten inandırıcıydı. Zira kulak kepçesinin büyüklüğüne göre bir kulak yolu olması gerekirken bunun yerine çok küçük bir delik vardı. Burası pek rahatça bir anahtar yuvasına benzetilebilirdi. Odanın içinde ne yapacaklarını kestiremez halde donanıp durdular. Duvarlara ve döşemeye vurdular. Gizli geçitler ya da kendilerini gizli hazineye götürebilecek umulmadık bir iz aradılar. Francis, 2 put, 2 tane kocaman zümrüt, keza 2 tane yakut ve biz, dedi. Burada bulunanlar yalnız ve yalnız bu kadar işte. Yapabileceğimiz ancak bir, iki küçük iş kalıyor bize. Geriye dönmek. Ricardo ile katırları alıp gelmek. Burada kamp kurmak. Sonra ihtiyar ile kutsal ipliklerini buraya getirmek. Gelmezse zor kullanmak. Yeniden güneş ışığını görüp kaya duvarının önünde temiz davaya ciğerlerini çektikleri zaman Henry, sen burada Leoncio'nun yanında bekle dedi. Ben geriye dönüp onları alır gelirim. İhtiyar Maya'nın işaret parmağıyla çizmiş olduğu dairenin içinde Peon ile babası kızgın kumun üzerinde diz çökmüşlerdi. Bir yağmur sağanağı boşandı. Peon soğuktan titredi. İhtiyar ise rüzgarın ve havanın yarattığı rahatsız edici durumun farkında bile olmaksızın duasını sürdürüp duruyordu. Peon üşümüş, rahatsız olmuştu. Ama ikinci bir olayı fark etmeden de geri kalmamıştı. Ne var ki babasının bundan da haberi olmamıştı. Peon önde Alvarez Torres, arkada Jose Mancheno'nun ortalığı kollayarak ormandan çıkıp kumda yürümeye çabaladıklarını gördü. Ve aynı anda bir mucizeye tanık oldu. Bu mucize iki adam kumda yürüdüğü halde en küçük bir sesin çıkmayışıydı. Onlar uzaklaşıp gözden silinince parmaklarıyla kumu yokladı. Yine en küçük bir ses çıkmadı. Parmağını kuma soktu. Yine çıt yok. Bu sefer kumları var gücüyle yumruklamaya başladı. Ne bir fısıltı ne de bir hışırtı çıkmıştı. Yağmur sağanağı uluyan kumların dilsizleştirmiş olmalıydı. Dualarına dalmış bulunan babasına dürtüp kumlar ses çıkarmıyorlar diye haber verdi. Mezar gibi suskun oldu. Ayrıca zengin gringonun düşmanını da ileri yürürken gördüm. Kumlardan en küçük bir ses bile çıkmadı. Kum ölü. Kumun sesi kesildi artık. Günahların yürüyebildiği yerde sen de ben de yürüyebiliriz baba. İhtiyar rahip titreyen işaret parmağıyla kumun üstünde yeniden birkaç esrarlı şekil çizdi. Ama kum ses vermedi. İhtiyar yeniden düğümlerine baktı. Şöyle diyorlar diye bildirdi. Kumlar artık konuşmuyorsa üzerinde güvenle yürüyebilirsin. Kalk haydi gidelim. Bu buyruğa uymamız gerek. Yola koyuldular. Öyle hızlı yürüyorlardı ki çok geçmeden uluyan kumların bittiği yerde Torres ile Mancheno'ya yetiştiler. Ne var ki bu soylu centilmenler rahip ile oğlu tarafından görülmemek için bir çalının arkasına saklanmışlardı. Ancak onlar gözden silindikten sonra yollarına devam ettiler. Bir orman patikasına sapmış bulunan Henry ise ne bunlara rastladı ne de ötekilere.
14. ayrım sonu, sayfa 134.